Ayrım 26.
Örneğin uzaktan bakınca bütün çam ağaçlarını, kavak ağaçlarını aşağı yukarı birbirine benzetiriz. Uzunlu kısalı da olsalar. Ama kavağın ayrıntılarına girmek gerek. Kavağı yaşamak gerek, sevmek gerek. Bir şeyi yaşamak sonunda tutkudur, sevgidir. Kavak ormanı bekçisine sorarsak her dikili kavağın bir tadı, bir başkalığı, bir rengi olduğunu söyler bize. Dahası da esen yel, yağan yağmur karşısında bir davranışı, bir huyu olduğunu söyler. Bütün kaya parçalarının, bütün kartalların, güvercinlerin, bütün çiçeklerin, meyvelerin, bütün bulut parçalarının, yıldızların, yağmurların birer başkalığı vardır, ötekilere benzemeyen. Bunu yaşayan bilir. Eğer bütün ayrı yerlerdeki gökyüzlerini birbirine benzetiyorsak, bu gökyüzünü yaşamamışız demektir. Dahası da var, uçurtma uçurtmamışız demektir. Ben gökyüzünün tadına varmak için bu yaşında bile uçurtma uçuruyorum bizim basın köylü çocuklarla. Öyle durup dururken gökyüzü oturulup da seyredilmez ki. Gökyüzünün yaşamamızda da bir yeri olmalı. Gökyüzünü bir ilişkiyle yaşamalıyız. Gene ben akarsuların kişiliğini yaşadım. Doğa bir uğraşla yaşanır. Ben doğayı yaşayacağım diye yaşanmaz. Uçurtma ta baştan bu yana benim tutkumdur. Bu yaşıma geldim daha da artıp eksilmeden benim tutkumdur. Bu tutkudan dolayı yaşayabiliyorum gökyüzünü. Suları da zorunlu olarak yaşadım. Gençliğimde 8 yıl pirinç tarlalarında su bekçiliği yaptım. Kadirli'deki savrun çayını gözünden döküldüğü yere kadar haftada bir iki kere indim çıktım. Onunla haşır neşir oldum, kaynaştım, dostluk kurdum. Aramızda bir yürek bağı olmuştu ve doğanın kişiliğine Toros'tan inen öteki suları görünce vardım. Baktım ki eskiden hep birbirine benzettiğim çaylar bambaşka, her biri bir başka türlü akıyor. Ve sonra yıllar yılı bunu düşündüm. Doğanın kişiliği ve doğanın sonsuz çelişkileri. Bir şeyi yaşamak bir parça da o şeye karışmak demektir. Doğayla yaşamla doğayı ve insanı, olayları sonuna kadar yaşayan, yaratan halkı yaşamıyorsak, onunla yürek bağı kuramamışsak, hiçbir çağda ne gerçek bir sanatçı ne de gerçek bir bilim adamı olabiliriz. İnsan bu kadar şeyi ayrıntılarıyla nasıl yaşar diyeceksiniz. Bütün zenginliği duyarlılığıyla, doğayı, halkı, insanı, kitapları, sonuna dek yaşama gücünde olmayan kişi, sanatçı, bilim adamı olmaya kalkmasın. Sanatçı, bilim adamı ol diye kimseye kırmızı mühürlü mektuplar gönderilmiyor. Bir büyük adam, Tonguç Baba. Yılı hangi yıl aklımda değil. Bir 17 Nisan'dı. Hasanoğlan'daydık. Bozkır'a dikilen ağaçlar yeşermeye başlamıştı. İncecik taze yapraklar. Ama cılız mı cılız, esen yelde eğilip bükülüyorlar. Hani Veysel o Bozkır'a dikilen ağaçlara en güzel türkülerinden birini söylemişti. Hayran oldum o dallara diyordu. 17 Nisan'dı. Bozkır'da bir çimen yeşili vardı. Çimenler kısa, küt ama sağlam, köklü. Bozkır'da şurada burada tek tük sulaklarda söğüt ağaçları vardır. Bir tepede bir yamaçta da ahlat ağaçları olur. Yalnız zavallı, kimsesiz kalıvermiş ağaçlar. Bozkır'ın asıl ağaçları bunlardır. Hasanoğlan'a dikilen ağaçlar başka ağaçlar. Şu yeni açılan yapraklar başka yapraklardı. Ne ahlat ne de söğüttü. Cılız yapraklar büyümek, açılmak çabasındaydı. 17 Nisan'dı. Hasanoğlan köyü bir karanlıktı. Hasanoğlan köyü sefalet içindeydi. Evleri vardı, eve benzemez. Hasanoğlan köyünün Bozkır'ında öteki ucunda yeni, güzelim evler, yapılar bitiyordu topraktan. Toprağı yırtan filizin gücünde, güneşten yanmış çocuklar ışıltı içindeydiler. İş yapmanın güzelliğindeydiler, çalışmanın şavkındaydılar. Bu çocuklar kara kuru, gıdasızlıktan, açlıktan, zulümden gelmişlerdi. Dövüşün, yenilginin çaresizliğinden gelmişlerdi. İmkansızlığın çaresizliğinden gelmişlerdi. 17 Nisan'dı. Bozkır ayağa kalkmıştı. Bozkır, dünya Hasanoğlan donanmıştı. Yeşilinden, alından, insanından. Neredeyse Bozkır'ı 1 milyon misli donanacaktı. 1 milyon misli çimenlenecek, 1 milyon misli çiçeklenecekti. 17 Nisan'dı. Köy enstitülerinin kuruluş bayramıydı. Esaretten, yoksulluktan, tembellikten, birçok şeylerden, birçok şeylerden kurtuluş bayramıydı. Bozkır, bozkır oldu olalı sevincin, bayramın böylesini görmemişti. Koca bozkır neredeyse sevincinden çat diye çatlayacaktı. Bu sevincin en güzeli, en yenisi, en tazesiydi. Hiçbir sevince benzemiyordu. Gün yüzü görmemiş türküler, halaylar, gün yüzü görmemiş bir taşkınlık doldurmuştu bozkırın uçsuz bucaksızlığını. Ve şiirler söylüyorlardı delikanlılar. Kahırlı, hınçlı şiirler. Kendi yazdıkları şiirlerdi bunlar. Yeter beyim, paşam dediğin yeter diyorlardı. Yokluğu insanoğlunun başındaki en büyük belaya, cehalete yeter gayrı diyorlardı. Ve bir coşkunluk fırtınasıydı dünya. Köy çocuklarının korkunç yapıcı elleri artık başarıdaydı. Kendi kültür yuvalarını bozkırın ortasına o öpülesi elceğizleriyle kendileri dikmişlerdi. Çocukları taşıyla toprağıyla tüm Hasan olan bir sevinç kasırgasında dönüp dururken orta yerde bir adam vardı. Bir kocaman adam, gözleri ışıltı içinde, bahtiyar adamların en güzel bahtiyarlığıyla gülümseyip duruyordu. Bu büyük sevince o kaynaklık etmişti. Ön ayak olmuştu. Başında kasketi vardı. Bu sonuca varmak için çok çırpınmış, çok çekmişti. İşte gerekeni elde etmişti. Ve yurdun en güzel şafağındaydı. Başarısının ucundaydı ama başarısının durmayacağına inanıyordu. Yüzü inanmış adamların sağlığındaydı. Sevilmenin sarhoşluğundaydı. Belli etmiyordu. O kocaman adama şöyle bakarsan hiçbir şey yapmamış adamın alçak gönüllülüğündeydi. Bu babaların en güzeli, en yiğidi Baba Tonguç'tu. Baba Tonguç bir şey biliyordu, yalnız ve yalnız bir şey biliyordu. İnsanların en büyük haklarından biri, birincisi okuma haklarıdır. Karanlıklardan kurtulma haklarıdır diyordu. Bunun için çarpmıştı ve bunun için öldü. Hem de ne bahtiyar öldü. Bir karanlık devir geldi, Baba Tonguç'u ve onun çocuklarını hepimizi yendiler. Baba Tonguç'u köy enstitülerinden atıp onun çocuklarının elceğizleriyle yaptıkları eseri yıktılar. Bir arkadaş anlattı. İhtilalden birkaç gün sonra Baba Tonguç kendisini tutamamış tam 14 yıl yanına yaklaşamadığı köy enstitüsünü görmek, onun kokusunu almak için soluğu Hasanoğlan köyü enstitüsüne almış. Arkadaş diyor ki gene 14 yıl önceki bir sevinç içindeydi, umut içindeydi. Köy enstitülerinin gene açılacağını biliyordu. Gene o zamanki gibi güçlü, yapıcıydı. Gene kocamandı, heybetliydi. Sonuna kadar iyi şeylere inanmış, insan kadar hiç kimse güçlü değildir. Tonguç Baba kadar da hiç kimse güçlü değildi. Bana fırsat bulur bulmaz ölümünden az önce Baba Tonguç'un Hasanoğlu'nu ziyaret edişi çok dokundu. Diyorum ki köy enstitülerinin açılışını görse de öyle ölseydi. Ama açılacağına, ama köy enstitülerinin bugün değilse de yarın açılacağına inanıyordu. İnancıyla gitti. Tarihimizin büyük adamlarından biriydi. Aydınlarımız onlardan gelir, öyle adamlardan. İnanmış adam. Tonguç Baba bize aydınlık, bize sevinç, bize güç, bize inanç sağlamlığı göndermekte devam edecek. Köy enstitülerinin tarihin hiçbir devrinde kimsecikler kapatamayacak. Ek. Tonguç Baba ile ihtilalden sonra Hasanoğlan'a giden arkadaş anlattı. O cılız, küçücük, öldü ölecek ağaçlar bozkırda boy atmış. Kocaman kocaman olmuşlar. Köy enstitüleri fikri de öyle değil mi? Lumumba. 36 yaşındaydı. Üstü sazlarla örtülü fıkara bir zenci kulübesinde doğmuştu. Yedikleri yer elmasına benzer tatsız bir besindi. Tadı tuzu, besleyici yönü yok. Derler ki zenci insanı sakalına ak düşmeden bu yaşa nasıl dünyada çeker gider. Afrika kabile kabile yaşar. Avrupa'da millet millet. Avrupa ilerlemiş, makine yapmış, atom yapmış, her bir şey yapmış. Bizim kara tenliler hiçbir şey yapamamışlar. Niçin Avrupa yapabilmiş de Afrikalılar yapamamışlar? Sosyologlar buna bir karışıklık bulur belki. İklim koşulları diyebilirler. Falan tarihi, coğrafi zorunluluk diyebilirler. Bin türlü sebep bulurlar. Bir uygar öteki uygar değil. Bir gün gelmiş uygar, Avrupa ile uygar olmayan Afrika karşı karşıya gelmiş. Avrupa'nın her bir şeyi var. Afrika'nın donu bile yok. Ama Afrika'da madenler var. Avrupa'da, Afrika'da ham madde var. Afrika'da insan gücü var. Seninki ileriye ya, makine yapmış ya, ona göre de silahlar yapmış ya. Ben demiş Afrika'ya giderim, madenleri zencilere kazandırırım, ona yarım ekmekten de fazla yiyecek vermem. Zaten ben gelmesem daha fazlasını mı bulacaktı? Sonra da onları alırım getiririm Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya satarım. Adam satışından da para kazanırım. Böylece Afrikalı kara adamlar sinek gibi doğmuşlar, sinek gibi kırılmışlar ve de bir hayvan gibi satılmışlar. Gördünüz mü güzelim Avrupa uygarlığını? Ne uygarlık ne uygarlık. Zırıltı felsefe kitapları, ekonomik kitapları, edebiyat kitapları yazmışlar. Şairleri, romancıları insandan, insan sevgisinden söz açmış. Hep akıllı akıllı konuşmuşlar. Üstelik de uygarlıklarıyla övünmüşler. Şimdi füzeleri, atomlarıyla övünüyorlar. Afrika yabansı, Avrupa uygar. Sevsinler uygarlığını. Gel zaman git zaman Avrupalıların da etkisiyle kara adamlar bakmışlar ki onlar da ötekiler gibi insan, ağzı, dili, gözü, kulağı, aklı, yüreği var ve Afrika ayağa kalkmış. Daha önce de birçok kere yazdım. Burada da söylemek gerek. Bir daha bin kere daha söylemek gerek. Söyleyelim de içimizde dert kalmasın. Elbette atom, füzeler insan soyu için övünülecek bir iş. Ama salt bunlarla insan uygar değildir. Olamaz. İnsanın uygarlığı hem cinsini sömürüp sömürmemekle belli olur. Avrupalı kendi içinde millettaşlarını, kendi dışında öbür insanları sömürüyorsa uygar değildir. Savaş çıkarıp insanlar birbirlerini öldürüyorlarsa bu uygarlık değildir. Uygar Avrupa uygarlığıyla öbür insanların üstüne bir veba olmuş, nereye gitmişse soymuş, soğana çevirmiş, öldürmüş, kendi öldürememişse bile onları birbirine düşürüp öldürtmüş. Çıplak Afrika'yı soymuş, derisini bile yüzmüş. Zırıltı felsefe kitapları, insani şiirler, ekonomi kitapları, o güzelim insan aklı ve yüreği buna baş kaldırmamış. Makinemiz, kitaplarımız, aklımız diye övünmüş. Avrupa'da bir kısım insanlar öteki insanların korkunç durumları karşısında sarsılmamış değiller. Sarsılan sarsılmış ama susturulmuş. Sonra insanlar bu korkunç iş karşısında kendilerini haklı çıkaracak sebepler de bulmuşlar. Biz demişler onlara uygarlık götürüyoruz. Biz olmasak onlar 60 yıl yerlerinde pineklerler de bir adım atamazlar. Sömürgeler ayaklanıyor demiştim yukarıda. Bir takım haklarını usul usul almaya çalışıyorlar. Uygar Avrupa'mız, hürriyet, insan hakkı diye bangır bangır bağıran Avrupa'mız, sömürgelerinin insan olmaya doğru gitmelerine tahammül edemiyor. Aralarında silahlı ya da silahsız çatışmalar başlıyor. Sömürülenler öldürülüyorlar ama bir takım haklarını da alıyorlar. Bu dövüş çağımızın en ilginç bir olayıdır. Köleler insanlıkları için baş kaldırıyorlar. Avrupa'da da insanlarını duyanlar, herkesin insan olduğunu kabul edenler çoğalıyor. Soyucularla insanlar arasında kıyasıya bir dövüş başlıyor. Avrupalı iyi insanlarla sömürülenler arasında çıkan hürriyetçi başlar, sömürücülerin canlarına ot tıkamaya başlıyorlar. Sömürücüler geriliyorlar ama can çıkmayınca huy çıkmaz. Bir türlü tutundukları yerden kopmak istemiyorlar. Lumumba 36 yaşındaydı. Üstü sazlarla örtülü fukara bir zenci kulübesi. Lumumba yalnız ilkokulu okuyabildi. Lumumba'nın yüreğinde bağımsızlığın, gerçek hürriyetin, insan olmanın aşkı vardı. Kara adamların da yüreğinde bu aşk vardı. Lumumba bir hürriyet savaşçısı olarak ortaya çıktı. Lumumba hürriyet şiirleri yazdı. Ne güzel şiirler. Her bir sözü yalım yalım. Afrika güneşi Lumumba şiirlerinde halkın söylüyordu. Lumumba'nın şiirleri türkü oldu. Halkı bu türküleri en uzak köylerdeki insanlara kadar götürdü. Hastalar, sayrılar, bebeler Lumumba türküleriyle canlanıyorlar, büyüyorlardı. Bebelerin en güzel ninnileri Lumumba türküleriydi. Bir zaman oldu ki Afrika'nın taşı toprağı Lumumba oldu ve Lumumba hürriyet oldu. Lumumba insanlığı için dövüşen Afrika'nın en güzel bayrağı oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sömürgeciler Lumumba'yı öldürdüler. Şu akla bakın, uygar Avrupa'nın aklına bakın. Lumumba'yı öldürünce Afrika'nın hürriyetini öldüreceklerini sandılar. Bilmediler ki bir Lumumba ölünce Lumumba bin olur, milyon olur. Lumumba Afrika'dır, insanoğlunun insanlığıdır, onurudur. Lumumba'yı öldüremezsin. üstü sazlarla örtülü fıkara Afrika evlerinden Lumumba ninnileriyle büyümüş binlerce Lumumba çıkacak. Önüne geçemezsin. Bir folklorcu. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi'nde okudum. Ali Rıza Yalgın geçenlerde bir kasabada tek başına ölmüş. Kasabalılar ona onun hiçbir şeyinden habersiz Baba Rıza diyorlarmış ve onu seviyorlarmış. Bu Ali Rıza Yalgın da kim diyeceksiniz. Yazık ki öyle diyeceksiniz. Ali Rıza Yalgın bizim ilk folklorcularımızdan biri. Cumhuriyetin ilk yılları bir çalışma, bir yeniden var olma, bir toprağa yönelme çabası var her bir insanımızda. Bir şevk ve aşk var. Memleketin üstüne bütünüyle eğilinmiş. Devrimlerin dağ çiçeği burnunda, devrimlerin sürdürülmesi memlekete çok şey kazandıracak. Bu arada bazı kişiler, halka inanmış kişiler alabildiğine bir folklor çalışmasına girişiyorlar. Bu yıllar Pertev Naili Boratavların, Ahmet Kutsi Tecerlerin, Adnan Saygunların ortaya çıktığı yıllar. Bunlarla birlikte Anadolu'da da bu işe gönül vermiş birçok kişi var. Bunlardan biri de Ali Rıza Yalgın. Ben Ali Rıza Yalgın'ı onun çalışmalarını yakından izledim. Adana Müze Müdürü'ydü o zaman. Bir de o sıralar Adana'da Ağır Ceza Hakimi Ahmet Şükrü Esen vardı. Ahmet Şükrü Esen Dadaloğlu'nu ilk derleyen, tanıtan kişidir. Ali Rıza Yalgın'a gelince bu da Karacaoğlan'ı ilk tanıtan, onu ilk derleyen kimsedir. Ali Rıza Yalgın'ın Cenup'ta Türkmen Oymakları diye birkaç ciltlik eseri vardır. Bu eserde güneydeki Türkmenlerin gelenekleri, türküleri, hikayeleri, her bir şeyleri var. Ali Rıza Yalgın'ın folklorculuğu su götürür. Batılı anlamda bir bilim adamı gibi çalışamamıştır. Zaten çalışamazdı da. Bir folklorcu bilim adamı gibi yetişmemişti. Bir ilkokul öğretmeniydi. Sonra müfettiş oluyor, daha sonra da müze müdürü. Hiçbir zaman bir bilim çalışması yapamıyor. Bütün bunların üstünde Ali Rıza Yalgın bize öyle çok, öyle yeterli malzeme verdi ki geleceğin gerçek folklorcuları bunlardan faydalanacaklardır. Faydalanıyorlar da. Ali Rıza Yalgın bir bilim adamından çok bir gönül adamıydı. Halka doğru eğilişin öncülerinden biriydi. O olmasaydı biz bir Karacaoğlan'ı böylesine tanıyamayacaktık. Bu gönül adamı ayağında çarıyla yıllar yılı Toros'tan inmedi. Tek tutkusu Güney Türkmenleriydi onun. Onların düğünlerini, türkülerini, geleneklerini seviyordu. Onların hayatına girmişti. Elimizdeki yüzlerce sayfalık Cenup'ta Türkmen Oymakları kitabı onun gönlünden bize armağandır. Her şeyle birlikte bu halka gidiş de durdu. Ali Rıza Yalgınlar yavaş yavaş aramızdan çekilip gidiyorlar. Gönül adamı Ali Rıza Yalgın zaten çoktan beri aramızdan çekilmiş, küçücük bir kasabaya yerleşmiş, ömrünün kalanını orada geçiriyordu. Bu tutku, bu çaba adamı unutulmuştu. Zaten hiçbir zaman büyük bir ünü olmamıştı. Bir kasabada tek başına unutulmuş, unutulduğu gibi sessiz göçüp gitti. Toros'un Türkmenleri onu tanır. Şimdi ölümünü duymuşlarsa, onun ahbapları, yaşlı kadınlar onun üstüne bir ağıt çıkarmışlardır. Bu ağıt da benim anma yazımı, bizim verdiğimiz, vereceğimiz şanı, şöhreti değer. Her şeyimizde bir durgunluk, bir ölüm hali var. Cumhuriyetin ilk günlerinin şevki, heyecanı nerede? Şimdi bir delikanlı çıkıp da niçin Türkmen'in arasına katılmıyor, onlarla dost olmuyor? Niçin şimdi Ali Rıza Yalgınlar yok? Niçin böyle gönül adamları çıkmıyor aramızdan? Bir yanda unutulmuş Anadolu, bir yanda buralarda birbirimizi yiyen bizler. Üstümüze ölü toprağı serpilmiş. Bu meskenetten uyanacağa da benzemiyoruz. Hayata karışmadıkça kafamız da yarım kalacak. Böyle yapayalnız bir kasaba köşeciğinde ölse de gönül adamlığıyla, tutku adamlığıyla Ali Rıza Yalgın örnek bir insan olarak her dem yaşayacak. Karacaoğlan'ın ilk dostu, Kilimci Iraz Karı'nın ilk dostu, ayağı çarıklı Yalgın Baba yaşayacak. İşsizlik acısı ve kamber. Bir gün sokaktan bir düdük sesi duydum. Dışarı çıktım. Bu düdüğün 13-14 yaşlarında gösteren bir köylü çalıyordu. Elindeki düdüğü kamıştandı. Çocuksu bir çalışı vardı. Kamberle konuştum. Tokatlıymış. Bu yıl gelmiş İstanbul'a. Çalışmaya kâra gelmiş. Gel zaman git zaman arkadaş olduk. Kamber'in gözlerinde bir ürkeklik var. Hiç kimseye güvenmiyor. Uzun zaman ahbaplık ettikten sonra anladı ki ben dostum. Öyle sandığı insanlardan değilim. Bir gün utanarak amca bana iş bulsana dedi. İşim var ya dedim. İşte düdük satıyorsun. Krik krak satıyorsun. Kamber üzülerek bu iş değil be amca dedi. Sabahtan akşama kadar tembel tembel dolaşıp düdük çalmaktan bıktım. Üstelik de bir para geçmiyor elime. Ben şöyle doğru dürüst iş istiyorum. Bu İstanbul'da hoşuma bir gidiyor ki. Şimdi yaz geldi, komşular hep memlekete döndüler. Ben dönmeyeceğim. Bana bir iş bulamaz mısın? Ararım Kamber dedim. Ama bilmem bulabilir miyim? İnşallah bulursun. Ben Kamber'e iş aramaya başladım. Önüme gelen eşe dosta soruyorum. Böyle böyle bir çocuk var. Üstelik de ilkokulu bitirmiş. Bir düşünüyorlar, sonra da yok diyorlar. İş nerede ki? Sabahları erken uyanırsanız İstanbul caddelerinde, sokaklarında sürü sürü köylü kılıklı insanlar görürsünüz. Ben Mecidiyeköy'dekiler üstünde duruyorum. Mecidiyeköy alanında sabah sabah toplanıyorlar. Karıncalar gibi kaynaşıp duruyorlar. Öğle oluyor, gene öğleler, akşam gene öğleler. İşlerinden pek azı gidiyor. Yarıdan çoğu parça parça yerlerinde, köşelerde, Mecidiyeköy bahçesinde boyunlarını bükmüş oturuyorlar. Artık Anadolu'dan gelenler İstanbul'da işsiz kalıyorlar. Gelmeyecekler mi dersiniz? Gelecekler, gene gelecekler.